Ayrım 8 ama 206. gece olunca demiş ki, sana biraz çiçek suyuna karıştırılmış gül suyu içireyim demiş. Kameruz zamanda, ey budur, yarından tezi yok, babamın rahatsız bulunduğu ülkeme doğru yola çıkmamız gerek. Rüyada bana göründü, orada ağlayarak bekliyor diye yanıt vermiş. Budur, işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve daha ortalık iyice ağarmamışken kalkmış ve hemen hareminde bulunan babası Şah Gayyur'u bulmaya gitmiş. Ve harem ağası aracılığıyla kendisiyle görüşmek istediğini bildirmiş. Şah Gayyur böyle bir saatte hadım ağasının başını uzatarak kendisini çağırdığını görünce şaşırmış. Ve hadım ağasına, ey katran suratlı, bu saatte bana acaba nasıl bir felaket haberi vereceksin diye sormuş. Hadım ağası da, budur hatun seninle görüşmek istiyor yanıtını vermiş. Şah da, bekle kavuğumu başıma geçireyim demiş. Bunu izleyerek dışarı çıkıp Budur'a, kızım ne tür bir biber yedin ki bu saatte ayağı fırlamışsın diye sormuş. O da, baba senden şafak sökerken eşim Kameruzzaman'ın babasının ülkesi Halidan'a gitmek için izin istemeye geldim demiş. Babası da, buna kesinlikle karşı durmak istemem. Yeter ki bir yıl içinde geri dön demiş. Kız hiç kuşkusuz diye yanıt vermiş. Ve izin verdiğinden ötürü babasının elini öperek teşekkür etmiş. Ve çağırdığı Kameruzzaman da aynı şekilde teşekkürde bulunmuş. Ve ertesi gün şafak vakti hazırlıklar tamamlanmış ve atlar koşumlandırılmış. Ve hecin develerine yük yüklenmiş. Bunun üzerine Gayyur Şah kızı Budur'a veda ederek onu kocasına emanet etmiş. Sonra onlara armağan olarak altın ve elmastan yapılmış çeşitli ziynetler vermiş ve belli bir süre onlara yollarında eşlik etmiş. Sonra kente dönmüş ama ayrılmadan önce gözyaşları içinde kendilerine son tavsiyelerde bulunmuş ve yollarını sürdürmelerine izin vermiş. Bunun üzerine Kameruzzaman ve Sit Budur veda gözyaşlarını izleyerek artık Şah Şehriman'ı görmek sevincinden başka şey düşünmemişler. Ve böylece ilk günün yolculuğunu tamamlamışlar. Günün sonunda çok hoş bir çayır görerek burayı beğendiklerinden konaklamaya karar vermişler. Ve burada 2-3 gün dinlenmişler. Bir hurmanın gölgesinde kurulan çadırı hazır olunca Sit Budur, yorgun olduğundan hemen içine girmiş, bir lokma bir şey yemiş ve çok geçmeden uyumuş. Kameruzzaman buyruklarını verip öteki çadırları da kendi başlarına sessiz ve sakin kalmaları için daha uzaklara kurdurduktan sonra o da çadıra girmiş ve genç karısının uyuyup kaldığını görmüş. Ve bu görünüm ona kulede onunla geçirdiği olağanüstü geceyi hatırlatmış. Gerçekten Sit Budur o anda kıpkırmızı ipekten bir yastığa başını dayamış. Çadırın halısının üzerine uzanmış, yatıyormuş. Üzerinde de kayısı renkli ince tül bir gömlekten ve musul kumaşından yapılma bol bir şalvardan başka bir şey yokmuş. Meltem estikçe gömleği, göbek deliği görünecek bir şekilde açılıyormuş. Böylece kar gibi beyaz, o güzelim karnı ve narin bölgelerinde bir ölçü, buradaki bir ölçü deyimiyle bir ons yani 28.3 gramlık bir ağırlık ölçüsü vurgulanmaktadır. Hindistan cevizi tozu alacak derinlikte iki çukur görülüyormuş. Bunu gören Kameruzzaman öylesine etkilenmiş ki şairin şu tatlı şiirlerini hatırlamadan edememiş. Lal rengi yataklarda uyurken aydınlık yüzün şafak gibidir. Gözlerin de gök mavisi, dudakların gülümser. Son iki sözcük Poise Matters çevirisinden alınmıştır. Nergislere ve güllere bürünmüş bedenin, gerinerek yükselir. Ya da çözülmüş uzanırken Arabistan'da yetişen hurma ağacı onun yerini tutamaz. Değerli taşlarla süslü siyah saçların ağırlığıyla dökülür ya da hafifçe dağılırken onların doğal kokusuna ipek bile denklik sağlayamaz. Sonra da aynı şekilde onu esrimenin sınırlarına ulaştıran şu hayranlık verici şiiri hatırlamış. Uyuyan kadın, yayılan hurma ağaçlarının aydınlığı içtiği saat şahanedir. Öyle nefes nefesedir. Bir altın arı, kendinden geçmiş bir gülü emer. Sen düş görürsün. gülersin, kıpırdama sakın. Kıpırdama sakın, narin ve altın renkli bedenin ince tülden yansır ve güneşin ışıkları hurma yapraklarından sızarak içine işler ey elmas ve seni saydamlaştırır. Ah, ne olursun kıpırdama, kıpırdama sakın. Ama bırak memelerin denizin dalgaları gibi yükselip alçalsın. Ah, o kar gibi memelerin. Onları deniz köpüğü gibi soluyor, beyaz tuz gibi tadıyorum. Ah, bırak memelerin solusun. Bırak solusun memelerin. Gülen dereler gülüşünü tutar. Çiçek üzerindeki arı vızıltısını keser. Ve gözlerim göğüslerinin iki Süleymani taşa. Süleymani taş, kemer tokalarını süslemek için kullanılan değerli bir taş. Benzer uçlarıyla yanar. Oh, bırak yansın gözlerim. Bırak yansın gözlerim. Ama yüreğim mutlu hurmalar altında, güller ve sandal ağacı kokularıyla emişmiş bedeninden, ıssızlığın tüm lütfundan ve sessizliğin tazeliğinden ferahlık duysun. Bu dizeleri okuduktan sonra Kamiruzzaman tıpkı susuz kalmışın damağına saydam su nasıl her zaman lezzetli gelirse, öylesine hiç bıkmadığı uyuyan eşinin arzusuyla içinin yandığını duyumsamış. Ve üzerine eğilerek iç donunu tutan ipek uçkuru çözmüş. Elini kalçalarının sıcak gölgeliğine soktuğu sırada parmakları küçük sert bir cisme takılmış. Onu çekip bakınca güller vadisinin altına ipek bir iplikle bağlanmış bir akik parçası olduğunu görmüş. Bunu gören Kamiruzzaman son kertede şaşırmış ve kendi kendine eğer bu akikin olağanüstü erdemleri yoksa ve Budur'un gözünde değerli bir nesne olmasa Budur onu bunca kıskançlıkla saklamazdı ve vücudunun en nazik yerinde gizlemezdi. Bu herhalde ayrılmaya hiç kıyamadığı bir şey olsa gerek. Sihirbaz olan kardeşi Marzavan ona bu taşı kem gözlerden sakınması ve çocuk düşürmekten koruması için vermiş olmalı diye düşünmüş. Sonra Kamiruzzaman başlattığı okşayışları daha ileri götürmeden önce taşı daha iyi inceleme merakına öyle kapılmış ki onu tutan ipliği çözmüş, onu alıp ışıkta bakmak için çadırdan dışarı çıkmış. Ve dört yüzlü olarak kesilmiş olan bu akikte tılsımlı harflerle anlaşılması güç şekiller çizilmiş olduğunu görmüş. Ve onu ayrıntılarını daha iyi görebilmek için gözünün hizasına kadar kaldırınca ansızın havada yükseklerde uçan bir kuş yere doğru süzülmüş ve yıldırım gibi bir dalışla taşı elinden kapmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 207. gece olunca demiş ki ve yıldırım gibi bir dalışla onu elinden kapmış. Sonra biraz ileride büyük bir ağacın üzerine konarak ve tılsımı gagasında tutarak kıpırdamadan alaycı bir tavırla ona bakmış. Bu uğursuz aksaklığı görünce Kamiruzzaman'ın şaşkınlığı o kadar büyük olmuş ki ağzı açık olarak bir zaman kıpırdamaksızın kala kalmış. Çünkü kuşkusuz kendisi için çok değerli olan bir şeyin kaybolduğunu öğrenince Budur'un duyacağı üzüntü gözünde canlanıyormuş. Böylece Kamiruzzaman tutkusundan kurtulup kendine gelince karar almakta gecikmemiş. Eline bir taş alıp kuşun tünediği ağaca doğru koşmuş. Ve hırsız kuşa taş atacak mesafeye ulaşınca onu hedefleyerek kolunu kaldırmış. Ama kuş silkinip uçmuş ve biraz daha uzaktaki bir başka ağaca konmuş. Kamiruzzaman da kendi kendine herhalde benim elimde taş olduğunu gördü. Ona kendisini yaralamak niyetinde olmadığımı göstermek için taşı ondan uzağa fırlatayım demiş. Ve taşı uzağa fırlatmış. Kuş Kamiruzzaman'ın taşı bu şekilde fırlattığını görünce yere inmiş. Ama yine de ondan belli bir uzaklıkta kalmış. Kamiruzzaman da kendi kendine işte beni bekliyor demiş. Ve ona doğru atılmış. Ve tam elini uzatmışken kuş biraz daha öteye fırlamış. Kamiruzzaman da ardından sıçramış. Ve kuş sıçramış, Kamiruzzaman sıçramış, kuş sıçramış, Kamiruzzaman sıçramış. Böylece saatler geçmiş. Vadiden vadiye, tepeden tepeye geçilmiş. Ve böylece akşam oluncaya kadar sürmüş. Bunun üzerine Kamaruzzaman, tüm güçlerin sahibi Tanrı'dan başka başvurulacak varlık yoktur diye haykırmış ve nefes nefese kalarak durmuş. Kuş da durmuş ama biraz uzakta, bir tepeciğin üstünde. O anda Kamaruzzaman, yorgunluktan, çok umutsuzluktan alnının ter içinde olduğunu duyumsamış ve artık konaklama yerine dönmesinin daha uygun olacağını düşünmeye başlamış. Ama kendi kendine, sevdiceğim budur, ona erdemini bilmediğim ama herhalde kendisi için önemli olan bu tılsımın sonsuza dek yitirildiğini bildirirsem kederinden ölebilir. Ve şimdi karanlığın bu denli yoğun olduğu bir sırada çadırlara doğru yönelirsem yolumu yitirmek ve gecenin yırtıcı hayvanlarınca parçalanmak ihtimali vardır, demiş. Bu keder verici düşüncelerin uçurumuna düşmüşken artık ne yana gideceğini bilmeyerek şaşkınlık içinde, bitkinliğin sınırında yere uzanıp yatmış. Bir yandan da geceleyin gözleri garip bir şekilde parıldayan kuşu gözetlemekten de geri durmuyormuş. Ama her kıpırdanışında ve onu baskına uğratmak için her ayağa kalkışında kuş kanat çırparak sanki bunu sezinlediğini anlatan bir haykırış koparmış. Kamaruzzaman da yorgunluk ve heyecana yenik düşerek sabaha kadar kendini uykuya terk etmiş. Sabahleyin uyanır uyanmaz Kamaruzzaman ne olursa olsun taşı kaçıran kuşa saldırmaya karar vermiş ve onu izlemeye koyulmuş. Ve aynı koşuşturmaca yeniden başlamış ama bir gün öncekinden de başarısız olarak. Ve Kamaruzzaman akşam olunca bağrına yumruklar indirerek ''Bir nefeslik soluğum kalıncaya kadar onu izleyeceğim'' diye haykırmış. Ve yerden beslenmek için biraz bitki ve ot toplamış. Bir yandan kuşu gözeterek uyumaya hazırlanmış. Ama kuş da onu geceleyin parlayan gözleriyle gözetip duruyormuş. Ertesi gün aynı izleyiş yeniden başlamış ve bu böylece sabahtan akşama kadar 10 gün sürmüş. Ama 11. günün sabahında boyuna kuşun uçuşunun çekiciliğine kapılarak deniz üzerine kurulu bir kentin kapılarına ulaşmış. O anda koca kuş durmuş, tılsımlı akiyi önüne koymuş. Kamaruzzaman demek istermişçesine 3 kez ötmüş. Akiyi yeniden gagasına almış, göklere kanat açmış ve gittikçe daha fazla yükselerek deniz üzerinde gözden kaybolmuş. Bunu gören Kamaruzzaman öylesine bir öfkeye kapılmış ki kendini yerlere atmış, yüzü toprağın içinde uzun zaman ağlamış, hıçkırıklarla sarsılmış. Bu iç sıkıntısıyla birkaç saat geçirdikten sonra ayağa kalkmış. Yakında akmakta olan bir ırmaktan elini yüzünü yıkamaya ve abdest almaya gitmiş. Ve bir yandan kederini ve sevdiceği Budur'u ve kendisinin ve tılsımın ortadan kayboluşunu onun nasıl yorumladığını düşünerek kente doğru yol almış. Ve binlercesi arasında şunlar bulunan ayrılık ve aşk şarkıları üstüne şiirler okumuş. Beni suçlayan, bana bahtına boyun eğ, ey çok güzel bir varlığa bağlanan, güzel olunca onun gibi aşk her şeye yeğlenir diyen kıskançları dinlememek için. Dinlememek için onları, kulaklarımın tüm açık yerlerini kapattım ve onlara, benim binlercesi arasında onu seçtiğim doğrudur. Baht bizi kudreti altına alınca gözlerimiz kör oldu ve tercihlerimiz karanlıklara gömüldü dedim. Sonra Kamaruzzaman kapıyı açıp kente girmiş ve Müslümanların yabancılara baktığının aksine rastladığı birçok kişiden hiçbiri kendisine gönül okşayan bir gözle bakmaksızın sokaklarda yürümeye başlamış. Böylece yolunu sürdürerek bahçelere ulaşmak için çıkmaya yarayan kentin öte yakasındaki kapısına ulaşmış. Ötekilerden daha büyük bir bahçenin kapısı açık bulunduğundan içeri girmiş ve bahçıvanın kendisine doğru geldiğini ve ilkin Müslümanlara has sözcüklerin kullanarak selam verdiğini görmüş. Kamaruzzaman da onun barış dileklerine yanıt vermiş ve Arapça konuştuğunu duyarak rahat bir soluk almış. Karşılıklı olarak selamlaştıktan sonra Kamaruzzaman yaşlı bahçıvana, "Lakin tüm bu halkın böylesine asık suratla ve buz gibi soğuk bir tavırla görünmeleri ve de konukseverlikten uzak davranmaları nedendir?" diye sormuş. İyi yürekli ihtiyar, "Allah'a şükürler olsun ki oğlum, seni onların elinden sağ salim kurtarmış. Bu kentte oturanlar, batının kara topraklarından gelmiş işgalcilerdir. Bir gün deniz yakasından gelerek birdenbire karaya çıktılar ve kentimizde oturan tüm Müslümanları kıyıma uğrattılar. Bunlar olağanüstü ve anlaşılmaz şeylere taparlar. Karanlık ve garip bir dil konuşurlar ve kötü kokan, örneğin kokmuş peynir ve bayat av eti gibi çürümüş şeyler yerler. Ve asla yıkanmayı bilmezler. Çünkü doğdukları zaman karalar giyinmiş, çok çirkin kişiler tarafından başları suyla yıkanır. Ve garip tavırlara eşlik eden bu yıkanış, ömürlerinin geri kalan günleri için öteki her türlü yıkanmaları ortadan kaldırır. Böylece bu kişiler asla yıkanma hevesi uyandırmasın diye ilkin hamamları ve meydan çeşmelerini yıkmakla işe başladılar. Ve bunların yerine orospuların işlettiği ve güya içecek görünümündeki mayalanmış sidiye benzer, hatta daha da kötü, köpüklü, sarı bir sıvı satan dükkanlar yaptılar. Karılarına gelince, "Oğlum, bunlar en nefret uyandırıcı felaketlerdir. Erkekleri hiç yıkanmadığından onlar da hiç yıkanmazlar. Ama sadece yüzlerini sönmüş kireçle ve toz haline getirilmiş yumurta kabuğuyla boyarlar. Dahası hiç çamaşır giymezler. Örneğin alt yanlarını tozdan korumaya yarayacak don bile giymezler. Bu yüzden yaklaştıklarında oğlum pis koku saçarlar ve cehennem ateşi bile onları temizlemeye yetmez. Ve işte ey oğlum, bu türden insanlar arasında felakete uğramaktan korunmak için büyük gayretler harcayarak ömrümü tüketmekteyim. Zira senin de gördüğün gibi ben burada hayatta kalan tek Müslümanım. Ama Yüce Tanrı'ya bizi gökler kadar ve yine göklerden inmiş temiz bir inanç içinde yarattığı için şükredelim," demiş. Bu sözleri söyledikten sonra bahçıvan genç adamın yüzündeki yorgunluğu görerek onun beslenmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmüş. Ve onu bahçenin gerisindeki gösterişsiz evine götürmüş ve kendi elleriyle yiyecek içecek vermiş. Sonra onun gelişinin nedenleri hakkında usulen soruşturmaya başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 208. gece olunca demiş ki, onun gelişine neden olan olay hakkında usulca soruşturmaya başlamış. Bahçıvanın cömertçe davranışından minnet duyarak etkilenen Kamaruzzaman, ondan hiçbir şey gizlemeden tüm öyküsünü anlatmış ve anlatışını gözyaşlarıyla tamamlamış. Yaşlı adam onu teselli etmek için elinden geleni yapmış ve kendisine, "Çocuğum, Budur Hatun kesinlikle babanın hükümdarlık ettiği Halidan ülkesine senden önce ulaşacak. Sen benim evimde bir gün Tanrı bir gemi gönderip seni buradan en yakın adaya, Abanoz adalarına taşıyasıya kadar barınman ve dinlenmen bakımından sıcak bir ilgi göreceksin. O zaman Abanoz adalarından Halidan ülkesine kadar mesafe pek fazla değildir. Ve orada seni ülkene taşıyacak pek çok gemi bulursun. Dolayısıyla ben bugünden başlayarak limana uğrayacak ve her gün seni Abanoz adalarına götürmeyi kabul eden bir kaptan buluncaya kadar orada olacağım. Çünkü Halidan ülkesine gidecek birini bulmak için yıllar ve yıllar gerekir," demiş. Ve bahçıvan söylediklerini yerine getirmekte kusur etmemiş. Ama Abanoz adalarına gidecek bir gemi bulabilmeksizin günler ve aylar geçmiş. Kamaruzzaman'ın durumu böyleymiş. Sit Budur'un durumuna gelince, onun başına da öyle harika ve şaşılacak şeyler gelmiş ki, "Ey bahtı güzel şah, bunları anlatmak için çabucak ona dönüyorum. İşte dinleyin." Gerçekten Sit Budur uyanınca ilk önce dönüp Kamaruzzaman'ı kollarıyla sarmak istemiş. Ama onu yatarken bulmaması kendisinde büyük bir şaşkınlık yaratmış. Şaşkınlığı iç donunun çözülmüş ve ipek ipliğin ucundaki tılsımla akikle birlikte yok olmuş bulunduğunu anlamasıyla büsbütün artmış. Ama bu taşı daha önce görmemiş olan Kamaruzzaman'ın onu daha iyi görebilmek için dışarı taşımış olduğunu düşünmüş ve sabırla beklemiş. Bir süre geçtikten sonra Kamaruzzaman'ın yanına dönmediğini görünce çok meraklanmış ve hemen acayip bir kedere kapılmış. Ve Kamaruzzaman akşam olunca da dönmeyince, bu ortadan yok oluş hakkında artık ne düşüneceğini bilememiş. Ve kendi kendine, "Ya Allah, acaba ne gibi olağan dışı bir olay Kamaruzzaman'ın buradan uzaklaşmasına neden oldu? O Kamaruzzaman ki bir saat bile benim yanımdan ayrılmaya katlanamazdı. Ama nasıl oluyor da tılsımı da birlikte götürmüş oluyor? Ah uğursuz tılsım, sen bizim felaketimizin nedenisin. Ve sen Ey alçak marzavan, böyle lanetli bir şeyi bana armağan ettiğin için Allah seni kahretsin, demiş. Ama Sit Budur, 2 gün geçip de kocasının dönmediğini görünce, aynı koşullar içinde olabilecek bütün kadınların yaptığı gibi şaşıracak yerde, felaket karşısında kendi cinsiyetindeki kadınların genellikle yoksun bulunduğu bir dayanıklılık göstermiş. Bu kaybolma konusunda ihanete uğramak ya da köleler tarafından kötülük görmek kaygısıyla hiç kimseye bir şey söylememiş. Acısını bağrına gömmüş ve kendisine hizmet eden genç cariyeye bu konuda konuşmasını yasaklamış. Sonra kendisinin Kameruzzaman'a benzeyişinin ne denli eksiksiz olduğunu bildiğinden hemen kadın giysilerini terk ederek sandıktan Kameruzzaman'ın giysilerini çıkarmış ve onları giymeye başlamış. İlkin boyuna tam uyan ve boynunu açık bırakan çizgili güzel bir giysiyle donanmış. Sonra kabzası üzerine yakut kakılmış yeşim taşından bir hançer takılı, altın iplikle örülmüş bir kemer kuşanmış. Başına da çok renkli ipekten bir poşu sarmış. Bunu deve torununun yününden yapılmış 3 katlı yumuşak bir alınlıkla sıkıştırmış. Ve bu hazırlıkları yaptıktan sonra eline bir kamçı almış. Göğsünü şişirmiş. Genç kölesine de sırtından çıkardığı giysileri giymesini ve ardından yürümesini buyurmuş. Böylece herkesin onu görünce bu Sit Budur'dur diyebileceği koşulları sağlamış. Bunu izleyerek çadırdan çıkmış ve yola koyulma emri vermiş. Sit Budur Kameruzzaman'ın kılığına bürünerek ardında muhafızlarıyla yola çıkmış. 5 gün sonra deniz kıyısında kurulu bir kentin kapısına gelinceye kadar gece gündüz yolculuk etmiş. Bunun üzerine orada kentin kapısının önüne çadır kurdurmuş. Ve bu kent hangi kenttir diye sorunca kendisine Abanoz adalarının başkentidir yanıtını vermişler. Peki buranın hükümdarı kimdir diye sorunca da Şah Armanus'tur demişler. Çocuğu var mı diye sormuş. Sadece bir kızı vardır. Ülkenin en güzel bakiresi olan bu kızın adı da Hayat Ün Nüfus'tur demişler. Hayat Ün Nüfus, nefslerin, canların, insanların hayatı, insanlara hayat veren, cana can katan anlamında. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 8. ayrımın sonu. Sayfa 85.